Ayrım 22, sayfa 287. 17. 9 Kasım 1951, gece yarısı. Pelivani'nin savunmasına başlaması gerekli. Ama askeri mahkeme bu konudaki kararını geciktiriyor. Pelivani'nin yorgun düşmesini, saat 3'ten beri salonları, koridorları, Arsakio Adliye Binası'nın çevresini dolduran halkın dağılmasını bekliyor olsalar gerek. Ve özellikle suçunun yorulmasını. Nasıl bir hamurdan yorulmuş bu şeytan adam? 10 ay sürekli hücre ve 3 hafta sürekli yargılama. Ama yorulmak nedir bilmiyor. Halkın uykusuzluktan gözleri kapanıyor. Kimse ayaklarının üstünde duramıyor. Ama ruhları Belluani'nin ruhuyla dimdik ayakta. Gece yarısından sonra saat 2'de savunmasını yapması isteniyor. Hemen ardından da Atina telefonları çalıyor. Yapılması gereken bir görev varmış gibi insanlar yataklarından fırlıyor. Yaşlı kadınlar azizlerin ikonları karşısında dualar okuyor. Kendi tanrılarına yalvarıyor. Yiğit'i kurtarması için dua ediyorlar. Atina uyumuyor, ayakta. Yunanistan uyumuyor, ayakta. Bütün dünyanın ilericileri ürperiyorlar. Soğuk savaşın o kritik anında düne kadar bilinmeyen Yunan savaşçının kaderi, açgözlü emperyalizme karşı direnen bütün ulusların kaderleriyle birleşiyor. Belluani'nin adı bir sembol haline geliyor. Kore'de, Vietnam'da ve Balkanlar'da dek. Kararı çok önceden ceplerinde taşıyan yargı sandalyelerine oturmuş, o ölü suratlı askerlere karşı yapmıyor savunmasını. Ulusumuza ve bütün uluslara hitap ediyor Nico. Suçlu olarak buraya getirilen bazı arkadaşlar diye başlıyor Belluani. Suçlu sandalyesine oturtulmalarına şaşırmışlar. Ben buna şaşırmıyorum. Yunan Komünist Partisi Merkez Komitesi üyesi olduğumdan dolayı buraya getirilmiş bulunuyorum. Amaçları benim kişiliğimde barışçıl politikayı yargılamaktır. Bu nedenle söyleyeceklerim savunma niteliğini taşımayacaktır. Bizleri buraya anayasaya aykırılıkla suçlanan şu sefil 509 nolu yasaya göre getirdiler. Hiç kuşku yok, tutuklanmamızın ve yargılanmamızın, yaratılan bunca kargaşanın altında bazı politik amaçlar yatıyor. Bizler birer pişmanlık dilekçesi imzalamayı kabul etseydik, aklanacak, birdenbire iyi Yunanlar, uysal vatandaşlar oluverecektik. Bana önemli görevler de teklif edildi. Ama amacım anlaşma yoluna gitmek ve gözüm yükseklerde olsaydı, bu amaca ulaşmak için emniyetin aracılığına gereksinmem olmazdı. Önemli bir yere çıkmak için tüm olanaklar vardı elimde çünkü. Ben devrimcinin zor, tehlikeli, yokluklar içindeki hayatını yeğledim. Yaşamım bağımsızlık ve özgürlük savaşımlarıyla sıkı sıkıya bağlıdır. Tehlikelerle karşı karşıya bulunduğumda, ki bu sık sık oluyor, izlemem gereken yolu hiç önceden düşünmedim. Fikirlerimi ihanet ederek yaşamak mı, yoksa ideallerime ve inançlarıma bağlı kalarak ölmek mi? Her zaman ikinciyi yeğledim ve bugün bu kararımdan dönebileceğime inanacağınızı sanmıyorum. Pişmanlık konusuna değindik. Burada da bir parantez açmak isterim. Metaxas diktatoryasından bu yana 120 bin Yunan pişmanlık dilekçesi imzalamak zorunda bırakılmıştır. Bu dilekçelerin alınabilmesi için yapılan baskıları, tehditleri kuşkusuz herkes biliyor. Bundan da bir sosyal, daha doğrusu bir ulusal sorun çıkıyor ortaya. Belirli politik inançları olan bir zümre, sağ, diğer bir zümreye, sola, inançlarından vazgeçmesi için zor kullanıyor ve başarıya ulaşıyor. Ama bu genelleştirilebilir, birçok politik inançları içine alabilir ve sonuçta bütün Yunanlar zor koşullar ve tehlikeler karşısında ellerini kolayca yukarıya kaldırarak inanç değiştirebilir hale gelirler. Bu dersleri verenlerin istedikleri sonuçları elde edememelerini dilerim. Çünkü bu bütün ulusumuzun için korkunç bir şey. Katıldığım partizan savaşları sırasında tutsak olan bazı subayverlerin buna benzer durumlara düştüklerini gördüm. Yargıçlardan biri Belluani'nin bu sözlerine şiddetle karşı çıktı birden. Başkana dönüp şunları söyledi. Yunan subaylarına hakaret ediyor dedi öfkeyle. Belluani serin kanlılıkla yanıtladı onu. Soğuk kanlılığınızı yitirmeyin dedi. Açık konuşuyorum. İnançlarına bağlı kalan subayverlere her zaman saygım var. Ancak kendilerini Eyan ve Elas yanlısı olarak göstermek isteyenlere hiç saygım olmamıştır. Vakit oldukça ilerlemişti. Nico'nun boğazı kurumuştu. Bir bardak su istiyordu. Ama su içmesine izin verilmedi. Olsun dedi ve devam etti. Yunan Komünist Partisi vatanseverliğinin tanınması konusunda herhangi bir çaba göstermek gereksinmesini duymaz. İşgal sırasında yaptığı savaşımda bunu ispatlamıştır. Dökülen kanıyla, düşmana karşı yaptığı silahlı savaşımla. Başkan, alaylı. Özellikle silahlarıyla. Belluani's önemsemeden. Önce Keseriyani atış poligonunda, Kokiniya'da, Kurnova'da dökülen kanıyla. ve Hitler'e bağlı olanların faşistlerin çeşitli yerlerde yaptıkları infazlarla. İşgalin ilk yıllarında halkımızın 7'de biri açlıktan kırılmıştır. Bu tam anlamıyla bir asimilasyondu. Ulusumuz yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. İşte o sırada Ulusal Kurtuluş Cephesi EHAM kuruldu. Amacı ölüme mahkum edilmiş ulusumuzu kurtarmak, onu yüreklendirmek, hayatın ve özgürlüğün nasıl kazanılabileceğini öğrenmekti. Partizanlarımız dağlara çıktılar, ovalara indiler ve ellerinde silah, binbir tehlikeye göğüs gererek kurtuluş yolunu açtılar. Böylece biz Yunanlar da dünyanın faşizme karşı olan savaşına katılmış olduk. Payımıza düşeni yaptık. O dönemde Elazığ güçleri ulusumuzun gerçek ordusu olmuştur. Akdeniz ordusu başkomutanı İngiliz generali Wilson, Elazığ ordusunu başarılarından dolayı kutlamış ve partizanların bu parlak başarıları sonunda Mihver ordusu dikkatini buraya çevirmek zorunda kalmış ve böylece Akdeniz bölgesindeki operasyonlara katılacak birliklerimizin toplanması ve yığınakların yapılması kolaylaşmıştır. Yine partizanların bu başarıları Mihver ordusunun çok değerli birliklerini Balkanlarda tutmasını gerektirmiş, sonuçta bizim Sicilya hareketine başlamamızı olanak sağlamıştır, demiştir. Başkan, bunlar bizi ilgilendirmiyor. Yargılanman o dönemle ilgili değil. Belianis, iddianamede hapishaneden firar etmiş bir kişi olarak gösteriliyorum. Ama neden hapsedildiğim, neden tecrit kamplarına kapatıldığım, nasıl ve ne zaman firar ettiğim konusuna dokunulmuyor. Almanlar ülkemizi işgal ettiklerinde kralımız, ekselansları ve hükümeti halkımızı ve ülkemizi terk etmişler, hapishanelerde bulunan yüzlerce siyasi mahkumu Almanların eline bırakmışlardı. Bunlar arasında ben de vardım. Firar etmem ulusal bir gereksinme ve halkımızın bir zaferiydi. Büyük bir sevinçle Moria dağlarına çıktım. Elazığ birliklerine katılarak subay üniformasını giydim ve vatanımın bağımsızlığı ve özgürlüğü için savaşarak kanımı akıttım. Üstün güçlere karşı verdiğimiz bu şanslı savaşım, bu salonun birkaç adım ötesinde, Stadyum Caddesi ile Panepistimiu Caddesi'nde başladı. Tüm kent ve kasabalarda sürdü. Rumeli, Teselya, Epir ve Makedonya'ya kadar yayıldı. Makedonya o sıralarda Bulgar faşistlerin elindeydi. Tüm bu bölgelerde ve adalarda direnme örgütlerini oluşturan ve direnme ruhunu halka aşılayan benim partimdir. Ayrıca çeşitli zamanlarda emekçilerce sağlanan başarılar bizim çalışmalarımızın sonucudur. Savcı, çok sinirli. Sayın Başkan, sanık 509 nolu yasaya aykırı olarak konuşuyor. Yunan Komünist Partisi yasa dışı bir örgüttür. Bu bakımdan ilkeleri üzerine konuşmak ve çalışmalarını övmek yasaktır. Belianis soğukkanlıkla. Konuşmam bana yüklenen suçlarla ilgilidir. Sözümü kesemezsiniz. Bu tiyatro niteliğindeki davayı siz başlattınız. Bu sözler büyük bir gürültünün kopmasına yol açtı. Başkan küfürler savurarak davayı kesmek tehdidinde bulundu. Savunma avukatları başkanın sözlerini protesto ettiler ve Belianis nice sonra sözüne devam edebildi. Biz de hatalar yaptık, bunu gizleyemem. Ama bize suçlu sandalyesine oturtan kesim hataların tüm sorumluluğunu bize yükleyemez dedi. Yunan Komünist Partisi kurtuluştan sonra iktidarı ele alabilmek için bütün olanakları elinde bulunduruyordu. Ama bunu yapmadı. Lübnan ve Gazert anlaşmalarını imzaladık ve Papandreou'ya inandık. Oysa onun amacı bütün güçleri seferber ederek Ulusal Kurtuluş Cephesini çökertilmesini sağlamaktı. Bu bizim bir hatamızdı, kabul etmemiz gerekir. Sonra Aralık olayları başladı. Aralık çatışmasını biz istemedik. Bu çatışma için bizi zorladılar. Sonunda Varkiz Anlaşması'nı imzalamak zorunda kaldık. Bu da yanlıştı. Çünkü bu anlaşma ile solcuları elleri ayakları bağlı olarak aşırı sağın terör örgütlerine teslim ediyorduk. Ama şu da var, Varkiz Anlaşması'yla normal demokratik gelişmemiz sağlanabilirdi. Ne ki bu, bizim yanlış tutumumuz nedeniyle kuşkulu sağın iyi niyetine bağlanıyordu. Sağ için o sıralarda iki seçenek vardı. Ya normal demokratik yol izlenerek ulusal bir birlik halinde ülkenin kalkınması ve yaraların sarılması yoluna girilecek ya da partizan güçleri yok etmek amacıyla tek yanlı bir iç savaş göze alınacaktı. İkinci şık yerlendi ve Yunanistan'ı kana buladılar. Ülke mezarlarla doldu. Baştan başa darmadağın edildi ve mutsuzluk dönemi başladı. Terör bizden değil, sağdan geldi. Resmi açıklamalara göre tutuklamalar 80 bini bulmuş. Bu arada kont gerilla örgütlerinin döktükleri kan üzerinde de durmamız gerekir. Peloponez'de Kaşerea, Teselya'da Surla, Makedonya'da Andon Çavuş olmadık canavarlıklar yaptılar. Kırsal bölgelerdeki halka sürekli eziyet ettiler. Başkan öfkeli. Bu yaptığın savunma değil, politikadır. Belianis, yeniden gerilla eylemlerine girişmemin nedenlerini açıklamak istiyorum. Bunun için suçlanıyorum. İç savaş saf bir hata değildi. Sağın işlediği büyük bir suçtu. Ve sağ bu suça resmi ve gayri resmi dış müttefiklerce itilmiştir. Yol gösterici rolünü üstlenenler ve tüm bu planları hazırlayanlar bu dış güçlerdir. Amaçları da belli. Partizanlarca sağlanan başarıları kötülemek ve halkın direnme gücünü kırmak. Çünkü bu güç, ülkenin sömürgeye dönüşmesine, bağımsızlığımızın ortadan kaldırılmasına, ülke ekonomisinin yabancı ellere yönetilmesine, diyeceğim, Yunanistan'ın sömürgecilerin eline geçmesine engel olacaktı. Bunu başarmanın tek yolu, EMO'yu ortadan kaldırmaktı. Ama bu örgüt, halkımızın dörtte üçünü içine almayı başarmıştı. Bunun için ateş ve demir gerekti, kan dökmek gerekti, sürgünler gerekti, toplu sürgünler. Vatanseverlerimiz savaş sonrasında barış içinde yaşamayı ümit ederken hapishanelere dolduruldular, sürgüne gönderildiler, öldürüldüler. Kimileri de kendilerini savunmak amacıyla yeniden dağ yolunu tuttu. İç savaş bu politikanın sonucundan başka bir şey değildir. Savaşı biz istemedik. Uygulanan baskı politikasına karşı kendimizi savunmak zorundaydık. Kendimizi doğal olarak bu güçleri öldürtmeyecektik. Direnebildiğimiz kadar direndiysek, bunca güçlüklere karşı gelmeyi başardıysak bu, politikamızın halka dayanmasındandır. Sonuçta yenildik. Bu yenilgi, stratejik bir yenilgi değildi ama, çünkü güçlerimiz dağılmadı. Sonra Yunan Komünist Partisi, ülkenin yeniden demokrasiye kavuşabilmesi için tüm güçlerini halkın barış ve ekonomik kalkınma uğruna yapacağı savaşım yolunda kullanacaktı. Çalışmalarımızı o yöne yönelttik. Ama yine Yunanistan'ın önünde iki yol belirdi. Ya olağanüstü askeri mahkemeler, tutuklamalar, hapis ve infazlarla sağın yapmak isteyeceği tek yanlı bir iç savaş ya da barışsever bir tutumla Yunan Komünist Partisi'nin legalleştirilmesi, genel af, demokratik halk cumhuriyetlerine sığınmak zorunda kalan göçmenlerle çocuklarının vatana dönmeleri. Yazık ki yine karar verme durumunda olan sağ ve onun yabancı danışmanlarıydı. Ve sonuçta Yunanistan tek yanlı savaşa sürüklendi. Baskılar başladı, terör başladı, karanlık güçler ülkeye egemen olmaya başladı ve halk arasında düşmanlık körüklendi. Başkan, fazla uzatma. Özetle ve sana yöneltilen suçlar üzerine konuş. Belvanis gülümsedi. Alaycı ve aşağılayıcı bir biçimde şöyle bir süzdü başkanı. Sonra konuşmasını sürdürdü. Şimdi de bunca sömürülen ve yüzlerce savaşçının kurşuna dizilmesine neden olan ünlü Makedonya sorununa değineceğim. Makedonya'nın nüfusu 1,5 milyon kadardır. Bunun çoğunluğunu Yunanlar oluşturur. Ayrıca küçük bir Slav azınlığı da vardır. Bizden hiç kimse Makedonya'ya bağımsızlık verilmesi isteğinde bulunmamıştır. Yunan Komünist Partisi 5. Genel Kurulu'nda Makedonya'nın bağımsızlığından söz edilmiyor. Ancak şuna değiniliyor. Yunanistan bir halk demokrasisine dönüştüğünde Makedonya'nın Slav halkı kendi kaderini kendisi belirleyecektir. Budur 5. Genel Kurul toplantısında alınan kararın anlamı. Bu konunun üzerine durmak gereksiz belki. Çünkü rakiplerimiz söyleyeceklerimizi nasılsa keyiflerince değiştirecekler, baskı ve terörü sürdürme olanağını yaratacaklardır. Şuna da işaret etmem gerekir. Yunan Komünist Partisi 6. Genel Kurul toplantısında bu konuda eskiden alınmış olan karara dönülmüş ve tüm halkların eşit haklarından söz edilmiştir. Yunanistan'ın ulusal istekleri konusunda son derece ciddi olmamız gerekir. Bu konuda çok garip şeyler olmaktadır. Ulusal isteklerimizi kimi zaman hatırımıza getiriyor, kimi zaman hatırımızdan çıkarıyoruz. Mussolini'nin iktidarı elinde tuttuğu sürece 12 adı üzerindeki haklarımızdan hiç söz edilmedi. İngiltere'nin koruyuculuğunda bulunduğumuz sürece resmi devlet için Kıbrıs sorunu diye bir sorun yoktu. Arnavutluk İtalya'nın koruyuculuğu altında bulunduğu sürece de Kuzey Epir'den söz edilmedi. Nedir bunun sebebi? Dışa bağlı Helen oligarşisi, ulusal sorunlara karşı çok duyarlı olduğu kanısını vermek için elinden geleni yaptı. Ama kana boyanmış bu topraklarla, bu üzüntülü ama boyun eğmemekte kararlı halkla hiç ilgilenmedi. Bu halkı hiç sevmedi. Şimdi de Yunan Komünist Partisi'nin dış güçlerce yönetildiği söylentilerine değinelim. Asılarak öldürülen kişinin evinde bulunan ipten söz etmek doğrusu çok garip. Amerikalıların ülkemizdeki rollerini tüm dünya çok iyi bilmektedir. Burjuva partileriyle olan gizli ya da açık ilişkileri, iş sorunlarımıza açık müdahaleleri, ülkemizin egemenlik haklarını ve bağımsızlığını tehlikeli bir biçimde göz ardı etmeleri herkesçe bilinen bir gerçektir. Bu salonda Amerikalıların Yunan Emniyet Müdürlüğü'ndeki rolleri çok açık bir biçimde vurgulandı. Komünistler hiçbir zaman yabancı güçlerin hizmetine girmezler. Komünizm, uluslararası bir insanlık hareketidir. İlkeleri tüm dünya ilericilerinin yüreklerini heyecanla dolduracak güçte. Marx'ın zamanında bir insanla başlayan bu hareket bugün 800 milyon kişiyi etkiliyor. Yakın bir gelecekte tüm dünyayı etkileyecek. Böyle bir hareketin yabancı güçlerce yönetilmesi olası mı? Hangi yabancı, ilkeleri uğruna ölmekten bile çekinmeyen, binlerce komünist gibi hayatını verebilir? Özverilerimiz ancak ilk Hristiyanların özverileriyle kıyaslanabilir. Hristiyanlar hayatlarını verirlerken cennette ödüllendirileceklerine inanırlardı. Komünistler hayatlarını verirlerken kendileri için hiçbir şey beklemiyorlar. Hayatlarını kendilerinin belki göremeyecekleri bir mutlu gelecek uğruna veriyorlar. Hangi yabancı ajan bu denli büyük bir fikir uğruna hayatını verebilir? Başkan, bağla artık yeter. Belianis. Yunan Komünist Partisi'nin basından çokça söz edilen milyonları üzerinde de durmak istiyorum. Partimiz büyük bir partidir, diğer bütün partiler gibi bazı masrafları var. Diğer partilerin seçim kampanyalarında harcadıkları paraların nedenli çok olduğu iyi biliniyor. Harcanan bu paraların kaynağını sormak hiç kimsenin aklına gelmiyor. Bizim kaynaklar ne gizlidir ne de yasa dışı. Bizi halk destekliyor. Bodosakis, Dendrenelis gibi büyük para babaları değil. Hemen tüm partiler yurt dışında bağış kampanyaları açarlar. Biz neden yapmayalım? Halk demokrasilerinde çalışan 30 bin göçmen var bizi destekleyen. Bunlar birer gündeliklerini bizim için ayırsalar 4 bin altın lira toplanır. Bu kaynağın temiz bir kaynak, namuslu bir kaynak olduğunu kim inkar edebilir? İftiralar, entrikalar, tüm çirkin şekilleriyle baskılar, askeri mahkemeler, infaz mangaları, halkça benimsenen, amacı halka hizmet etmek olan bir parti yok edemez. Halkın bugün istediği nedir? Barış, salt barış. 800 bin seçmen barıştan yana çıktı. Reyini o amaçla kullandı. Bizim yüzümüzde bu barış politikası da yargılanıyor. Askeri mahkemelerinizin belirli amaçları var. Kararlarını önceden vermişlerdir. Şefaat dileğinde bulunmayacağım. Metanetle ve başımı eğmeden kabul edeceğim kararınızı. İnfaz mangasının önüne cesaretle çıkacağım. Ekleyecek başka bir şeyim yoktur. Başkan, benim var. Benimle olan hesaplaşmam burada bitmiyor. Belirli amaçları olan mahkemenizin vereceği karar, seni korumak isteyenlere ne denli yükseklerde olursa olsunlar bir ders olacaktır. Belianne mahkemede bulunanları o denli büyülemişti ki, yargıcın kin dolu sözlerini aldıran olmadı. Elinde kırmızı bir karanfil tutuyordu. Niko yerine oturmaya giderken uzattı, ona verdi. Niko karanfili aldı, susamış dudaklarına değdirdi ve gülümsedi. Yüzünde artık biraz önceki o sert ifade yoktu. Oysa konuşurken tunca işlenmiş gibiydi yüzü. Bakışı yeniden yumuşak, düşünceli oldu. Anna'ya bakıp gülümsedi. Hayatını ve gençliğini verdiği, insanlığın geleceğini, umutlarını düşünerek gülümsedi. Ve flaşlar patladı. Bu güzel gülümseme, bu inanılmaz derecede etkileyici resim, ertesi gün tüm gazetelerde yayımlandı. Aynı resim çok kısa bir süre içinde bütün dünyaya yayıldı. Karanfilli adam artık bütün dünyada milyonlarca insan etkileyecekti bundan böyle. Gernika'yı yaratan büyük sanatçı onu da ölümsüzleştirecekti. Elinde karanfille gülümseyen yiğidi faşizmin pençesinden kurtarın. Barış güvercinini katletmeyin. Bu davayı düzenleyenler bekledikleri sonucun tam tersi bir sonucu elde ettiler. Tüm dünya yüreklenmişti. Barış dünyası ayağa kalkmıştı. Belluani ile savaşan barışa karşı savaşıyor demektir. Acaba Purifoy ve çevresindeki baykuşların planları ne olacaktı şimdi? Avrupa'yı yola getirmesi beklenen planlar bozuluyor muydu? Böyle kolay mı teslim olacaklardı? Bu sorunun yanıtı çok kısa zamanda verildi. Daha dava sonuçlanmak üzereyken yollarda gazetelerin ikinci baskıları satılmaya başladı. Dramatik olaylar. Yunan Komünist Partisi'nce kullanılan telsizler bulundu Atina'da. Glifada'daki Avra villasında Kalitia'daki telsiz cihazları bulundu. Gazete satıcılarının bağırışmaları pencereleri açık olan mahkeme salonlarına da yansıyordu. O sıralarda avukatlar daha savunmalarını yapmaktaydılar. Eli'ye dönüp gözlerine sordum. Bu ne demek? Belirsiz bir yanıt verdi yüzünü buruşturarak. Ne bileyim? Avukatların yanına gittim. Gazetelerin ikinci baskılarını okurken yüz ifadeleri karanlıktı. Nedir amaçları? Galiba başkaları da var sırada. Bizim dava bitti. Bu kez polis romanının konusu casusluktu. Telsizler, gizli evler, polis aramaları, genelkurmaylar, casuslukla mücadele örgütleri ve özellikle Amerikan 6. filosunun helikopterleri. Bu helikopterler bulmuştu telsizleri. Telsizleri kullanan Nicholas Vovidis, Sovyetler Birliği ordusunda subaymış. Nicholas Vovidis gizlendiği ev sarılır sarılmaz hemen İçişleri Bakanı Bay Rennis'le konuşmuş ve kendini öldürmek istemiş. Bundan önce de 40 saatte tüm belgeleri yakmış. Sonra da suçlu ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılmış. Glifada telsizini kullanan Ilya Argyrates'in dostu olan kadın da kendini öldürmek istemiş. Ama kadın soruşturma sırasında aklını yitirmiş ve serbest bırakılmış ancak yakalananlardan Vucinas açıklamalarda bulunmamak için kendini öldürmüş. Bu yeni gelişmenin ardında kim bilir ne felaketler gizleniyordu. Askeri mahkeme kararını sabaha karşı saat 4'te açıkladı. Günlerden Perşembe, 16 Kasım. Tanrım, dona kaldı herkes. Majeste kral adına 12 ölüm kararı, 7 erkek, 5 kız. Ülkemizin umudu 7 genç insan. Niko Belioni'ye ölüm cezası. 50 Ionedoa'ya ölüm cezası. Sarsılmaz savaşçı gazeteci Stati Dramazo'ya ölüm cezası. Tatlı yüzlü Afroditi Maniati, hayatı acılarla dolu Fotini'ye ölüm cezası. Gökyüzünün hafif, tehlikesiz, küçücük bir bulutu gibi temiz Liza Cotto'ya ölüm cezası. Cesur ve namuslu savaşçılarımızdan Kaliopi Papadopoulou'ya, Todora Georgiadou'ya, Gremonas'a, Papa Nikola'ya ölüm cezası. Ölüm, ölüm. Ağlıyor musun Katerina? Ağlama. İnsanların ihanete uğramış bu umutları uğruna bir şeyler yapmaya çalış. Soteri beraat etti. Hüzün ve hayretle bakıyordu bana. Bu ağızlardan susuz olduğumu duymak utanç verici. Niko'nun annesinin elinden tutuyordum. Donmuş gibiydi eli. Yaralı bir kuş gibi de titriyordu. Cesaret Vasilikinine. Niko'nun gereksinmesi vardı Asana. 2 gün sürekli sağa sola koştuk. Kapılar çalıyor, kalplere sesleniyorduk. Sizin çocuklarınızın çok yakın bir gelecekte faşizmin pençesi altına düşmesini istemiyorsanız davranın. Öfkelenin, ayaklanın. İnsanlık tehlikededir. Barış tehlikededir. Hemşerim Koordinasyon Bakanı dostça sesleniyordu bana. Cesaretini yitirme, dediğimi de unutma. Bak, dolu olarak ölecekler. Başbakan güvence verdi bana. 48 saat süren heyecanlı bir bekleyişten sonra sokaklarda yine gazetecilerin sesleri duyuldu. Başbakan Plastres'in açıklaması. İnfazlar yapılmayacak. Belioni ve arkadaşları kurşuna dizilmeyecek. Hükümetin yemin tarihi olan 1 Kasım 1951'den önce işlenen suçlar için alınan ölüm kararları infaz edilmeyecektir. Bu bir hükümet kararıdır. Cümleleri sürekli okuyorum, yüksek sesle okuyorum. Şarkı söyleyerekten okuyorum. İnfazlar yapılmayacaktır. Güneş gülümsüyor, her şey gülümsüyor, insanlar, binalar, hatta jandarmalar gülümsüyor. İnfazlar yapılmayacak. Tüm insanları kucaklamak, hatta bize acı verenleri bile kucaklamak istiyorum. Ellie'yi Averof hapishanesine götürmüşler. Hemen bir kucak dolusu karanfil ve yeni yaşamların ilk günü için bir pasta götürüyorum. Niko ve 8 arkadaşını da Korfu hapishanesine götürmüşler. Atina'dan uzaklaştırmaları daha iyi diyorum Ellie'ye. Koparılan gürültü yatışır, unutulur. Belioni'yi unutmak olası mı? Plastira'nın açıklamaları göz boyamak amacına mı gidiyor dersin diyorum Nina'ya. Tamamen değil. Elen sorunu Birleşmiş Milletler'de görüşülecek. Bunu yabana atamazlar diyor Nina. Ben de umudumu yitirmek istemiyordum. Plastira'sa baskı yapılıyor olabilir ama barışı sağlaması için oy verenleri hiçe sayabileceğini düşünmeyi pek mantıklı bulmuyorum dedim bu yüzden. Ayrıca tüm dünya ayaklanmış durumda. Yalnız Fransa'dan dakikada bir protesto telgrafı gönderiliyormuş Elen hükümetine. Bunu düşünebiliyor musun? Tüm Paris'te Fransız hukukçusu Claude Deneri'nin düzenlediği basın toplantısını duydun mu dedi Nina'da. Deneri mi? Çok yazık duymadım. Davayı izlemek üzere Atina'ya geldiğinde görmüştüm onu. Çok açık konuştu. Hükümeti suçladı. Plastras hükümeti fikir suçlularını yargılamayı fanatik bir askeri mahkemeye bıraktı dedi. Oysa halkın çoğunluğu askeri mahkemeleri kaldırmak, genel af ilan etmek ve barışı getirmek üzere verdi oyunu bu hükümete diye ekledi. Suçlu olarak mahkemeye sevk edilen ve sonradan polisle işbirliği yaparak arkadaşlarına karşı suçlamalarda bulunanları çok sert bir biçimde eleştirdi. Önemli düşünürlerin polisin dilediği biçimde ifade vermeleri, saygınlıklarını yitirmeleri bağışlanamaz dedi. Mahkemeye karşı gelenleri bu arada Elli Ionidou'nun tutumunu övdü. Soğukkanlılığı ve açık konuşmalarıyla suçlanan kişi değil, suçlayan kişi durumuna geçti dedi. Yargıçları açık açık suçlamaktan çekinmedi dedi. Belioni ve arkadaşlarının kurtulabileceği umudu, başbakanın kesin açıklaması ve tüm dünyada başlatılan girişimlere dayanıyordu. Hemen bütün dünya radyoları, tüm ülkeler, tanınmış bilim adamları, sanatçılar, yazarlar, politikacılar, güçlü sendikalar, patrikler, din adamları, solcular, sağcılar, sosyalistler, komünistler, Tibet ve Çin'den Balkan ülkelerine kadar her yönden infazların yapılmaması için mesajlar geliyordu. Sovyetler Birliği de konuyu Birleşmiş Milletler'in gündemine getirmişti. İşte bu, bütün dünyadan yükselen protesto sesleri umutlarımızı güçlendiriyordu. "Bebeğimiz artık süt içmeye başlamalı, zehir değil," dedim Ellie'ye. Onu elimden geldiğince avutmaya çalışıyordum. İnsancılık kimi şeylerle ilgilenmesine çalışıyordum. Bebeğin gülüşü, elbiseleri, hatta kakaları, Nico ile yazışmaları, yaklaşmakta olan yoğurtlar, ona göndereceği armağanlar. Nico, çağdaş Ellen edebiyatının kökleri üzerine bir araştırma yazmaya başlamış ama gerekli bibliografiyi bulamıyormuş dedi Ellie'de. "Kendisi hiçbir zaman bir şey istemez, onu iyi bilirsin. Buradan göndermek istiyorum. Arkadaşlarımızdan birinin annesi, oğlunu görmek üzere Korfu'ya gidecekmiş. Onunla gönderebilirim." "Kitap listesini bana da ver," dedim. "Getirdiğin torbayı boş olarak geri verirken üzerine bir not iğneledim," dedi. "Sen bir sanat tanrıçasısın." "Ne ki, plastrasın marifetlerini örnek almaya başladın," dedim. Gülüştük, şakalaştık, umutlandık.